Ayrım 3, sayfa 40. 1925 Şeyh Said İsyanı dersleri. 1925 yılından sonra Kemalist yönetimin yoksul köylünün toprak özlemine bakışında göze çarpan bir değişme oldu. Şeyh Said İsyanı meseleye yeni bir boyut getirmişti. Atatürk 1923 yılında memlekette büyük arazi sahiplerinin bulunmadığını, arazi sahiplerinin himaye edilecek insanlar olduğunu belirtmişti. Ancak işte o arazi sahipleri ve onlarla bağlantılı olan şeyhler yalnız köylülere baskı uygulamakla kalmıyor, aynı zamanda bölücü ve gerici isyanların da başını çekiyorlardı. Bu nedenle 1925 Şeyh Said isyanından sonra Doğu ve Güneydoğu'daki feodal ilişkilerin köklü tasfiyesi Cumhuriyet Devrimi'nin gündemine girdi. Devrimin önderleri ve düşünürleri ağalık ile bölücülük arasındaki bağlantıları son derece açık ifadelerle ortaya koydular ve Cumhuriyet'in toprak ağalığına ve şeyhliğe kararlı olarak neşter atması gerektiğini vurguladılar. Bu konuda bakınız Doğu Perinçek, Cumhuriyet Devriminde Kamulaştırma, Teori, Sayı 134, Mart 2001, Sayfa 19 ve Devamı. Atatürk, 1 Kasım 1925'te meclisin yeni dönem çalışmalarını açarken Şeyh Said isyanının gerici karakterine değindi ve devletin yaptırım gücünü kullanmasının altını çizdi. Atatürk'ün bütün eserleri 1 Kasım 1925, cilt 18, sayfa 101 ve devamı. Atatürk'ün söylev ve demeçleri 1, sayfa 337 ve devamı. Aynı vurguları Ağrı isyanından sonra yaptığı 1 Kasım 1930 konuşmasında da görüyoruz. Atatürk'ün bütün eserleri 1 Kasım 1930, cilt 24, sayfa 301. Atatürk'ün söylev ve demeçleri 1, sayfa 363 ve devamı. 1920 ve 1930'lu yıllarda Doğu ve Güneydoğu'daki isyanların gerici niteliği üzerinde ilerici ve devrimci yazarlar görüş birliği içindedir. Bu gerici nitelik hem dünya ölçeğindedir hem de içtedir. Kalkışmaların emperyalist devletlerle işbirliği halinde gerçekleşmesi veya onlarla aynı cephede buluşması kuşkusuz belirleyicidir. Doğu ve Güneydoğu isyanları İngiltere ve Fransa'nın hizmetindeydi. İç cephedeki saflaşma da çok açıktı. İsyanlar, devrimci yükseliş halindeki cumhuriyete karşı koyan ağalara ve şeyhlere dayanmaktaydı. Şefik Hüsnü, Komintern belgelerinde Türkiye 5, yazı ve konuşmalar 2. basım, kaynak yayınları, İstanbul 1995, sayfa 18 ve devamı, Hikmet Kıvılcımlı, İhtiyat Kuvvet Şark, sayfa 194, Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi 1, sayfa 156 ve devamı 4, sayfa 1344 ve devamı. Uğur Mumcu, Kürt İslam Ayaklanması, 1. basım, Tekin Yayın Evi, İstanbul 1991. Bilal Şimşir, Kürtçülük 1787-1923 ve Kürtçülük 2, 1924-1999, Bilgi Yayın Evi, Ankara 2007 ve Ankara 2009. Abdullah Öcalan'da İmralı'da 1999 yılında yapılan yargılanması sırasında Şeyh Said'in Mustafa Kemal yönetimi tarafından Kürt olduğu için değil, gerici olduğu için bastırıldığını belirtmiştir ve Atatürk'ün bu uygulamasını destekleyen açıklamalarda bulunmuştur. İsmail Hüsrev Tökin, Şeyh Said isyanının sonuçlarını 1934 yılında yazdığı kitabında şöyle özetlemiştir. Derebeyi düzeninin zora dayanan hukuk kurallarının sarsılmasına ve birçok yerlerde tasfiyesine vesile oldu. Esasen isyan, derebeylik toplumsal düzeniyle devrim düzeninin derebeylik toplumsal ilişkileri aleyhine olan genişlemesine karşı derebeylerinin bir reaksiyonundan, irtica hareketinden başka bir şey değildi. İsmail Hüsrev Tökün, Türkiye Köy İktisadiyatı, 1. baskı, Kadro Neşriyatı, Ankara 1934, 2. baskı, İletişim Yayıncılık, İstanbul 1990, sayfa 180. Konumuz toprak ağalığı ve Kürt sorunu olduğu için bölücü isyanlarla emperyalizm arasındaki somut bağlantılar üzerinde durmayacağız. Artık değinerek geçeceğiz. Genelkurmay'ın Kürt isyanları konusundaki iç yazışma ve raporlarında dış kışkırtmalar önemli belirtilmiştir. Genelkurmay yayınlarında Musul meselesi nedeniyle İngiltere İntelijans Servisi'nin özellikle Doğu'ya bütün özel metotlarını kullanarak Türkiye içindeki karışıklıklar çıkarmaktan bir an geri kalmadığı vurgulanmaktadır. Kürt Bağımsızlık Komitesi'nin silah ve cephaneyi İngiliz hakimiyetinde bulunan Musul'da depo ettiği ve ayaklanmanın birinci aşamasından sonra da fiili İngiliz yardımının başlayacağı saptanmıştı. Komite ayrıca ayaklanma geliştikten sonra İstanbul'da Kürtlerin silahlı bir harekete girişmesini, hareket dinci olduğu için İstanbul halkının da katılımını, İngiltere'nin silah ve para yardımıyla Cumhuriyet hükümetinin devrilmesini ve İngiltere'nin vahdettini İstanbul'a getirip tahta oturtmasını da düşünmüştü. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları, cilt 1, kaynak yayınları, sayfa 114-118. Şeyh Said isyanı sırasında yayımlanan gazeteler İngiliz parmağını da vurgulamışlardır. Tevhid-i Efkar 24 ve 28 Şubat 1925'ten aktaran Türk Parlamento Tarihi 2. Dönem 1927-1923 Cilt 1 Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları Ankara 1993 Sayfa 640 ve devamı 662 ve devamı Geniş bilgi için bakınız aynı eser Sayfa 610 ve devamı. Kemalist yönetim, uluslararası düzlemde de bazı büyük devletlerin sorumluluğunu açıkça belirtmiştir. Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Şeyh Said isyanından sonra Cemiyet-i Akvam, Milletler Cemiyeti'nde resmen İngilizleri suçlamıştı. Tevfik Rüştü Aras'ın 4 Eylül 1925 günü yaptığı konuşma için bakınız Lozan'ın izlerinde 10 yıl. Sayfa 24. Başbakan İsmet Paşa 1925 yılı olaylarını 4 yıl sonra yorumlarken İngiltere'nin koruyuculuğu altında bir Kürt devletinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kurulması amacını saptar ve isyanın yıkıcı, bölücü, bozguncu karakterini belirtir. Doktor Cengiz Kürşat Cumhuriyetimizin Korunması ve Takrir-i Sükun Kanunu 4 Belgelerle Türk Tarihi Şubat 1991 Sayı 72 Sayfa 33. Aynı İsmet Paşa 10 yıllar sonra anılarını anlatırken Şeyh Said isyanı ile İngiltere arasındaki ilişkiyi kanıtlayan kesin deliller bulunmadığını söylemiştir. İsmet İnönü'nün anıları Cumhuriyet'in ilk yılları 1, Cumhuriyet Gazetesi 2, sayfa 71. Araştırmacılar da çoğunlukla İngiliz ilişkisini çeşitli belgelere dayanarak saptarlar. Bakınız Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi 1, sayfa 156 ve devamı. 4, sayfa 1344 ve devamı. Bilal Şimşir, İngiliz belgeleriyle Türkiye'de Kürt sorunu, 1924-1938, Dışişleri Bakanlığı basım evi, Ankara 1975, Uğur Mumcu, Kürt İslam Ayaklanması, 1. basım, Tekin Yayın Evi, İstanbul 1991. O tarihte Türkiye Komünist Partisi'nin önderi olan Şefik Hüsnü Değmer, Komünist Enternasyonal Organı'nda Şeyh Said isyanının emperyalizme ilişkisini ve gerici niteliğini şu sözlerle vurgulamıştır. Tarihe baktığımızda Türkiye ne zaman bir gelişme ve yenileşme dönemine girmişse, yayılmacı devletlerin şu ya da bu şekilde büyük güçlükler çıkardıklarını ve sonuç olarak Türkiye'nin gelişmesinin kesintiye uğradığını görürüz. Bu yöndeki son çabalar olan bazı aşiretlerin cahilliğinden ve yobazlığından yararlanarak onları Kemalistlerin laiklik reformlarına karşı ayaklanmaya kışkırtma girişimleri tam bir fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Şefik Hüsnü, Komintern belgelerinde, sayfa 18 ve devamı. Doktor Hikmet Kıvılcımlı da Şeyh Said ve Ağrı isyanlarının hem iç hem dış cephede gerici karakterde olduğunu belirtmiştir. Hikmet Kıvılcımlı, İhtiyat Kuvvet Şark, sayfa 194. Batılı devletlerin yanında yer alan yazarlar ve batıcı Kürt milliyetçileri ise bu bağlantının üzerine örtmeye çalışmaktadırlar. Robert Olson, The Emergence of the Kurdish Nationalism and the Sheikh Said Rebellion, 1885-1925, University of Texas Press, Austin 1989, The International Aspects of the Sheikh Said Rebellion başlıklı bölüm, sayfa 128 ve devamı, Mete Tuncay. Türkiye Cumhuriyeti'nin tek parti yönetiminin kurulması, sayfa 127 ve devamı. İngiltere'nin İstanbul'daki görevlilerinden Mr. Henderson, Başbakan MacDonald'a gönderdiği 23 Temmuz 1924 tarihli raporda, Doğu'da harekete geçmeye hazırlanan Kürt yerel komitelerinin tam yetkili temsilcisinin elçilikte görevli Mr. Ryan'la görüşmek istediğini ancak doğal olarak reddedildiğini belirtmektedir. Bilal Şimşir, İngiliz belgeleriyle, sayfa 3 ila 10 ve Kürkçüoğlu, sayfa 310. Tahran Büyükelçisi Sir Perry Lorraine'in Londra'ya gönderdiği 7 Ekim 1925 tarihli raporda ise Şeyh Said'in oğullarından Ali Rıza'nın İngiltere'yi ziyaret için Tebriz'deki İngiliz yetkililerine başvurduğu bilgisine rastlanıyor. Ziyaretin bağımsız bir Kürt devleti kurulması yolunda İngiliz hükümetinin desteğini sağlamak için talep edildiği yine raporda yer alıyor. Ancak Büyükelçi ziyaretin yararsız olacağını, İngiltere'nin bağımsızlıktan yana olmadığını Ali Rıza'ya duyurmuş. Ömer Kürkçüoğlu, Türk-İngiliz İlişkileri 1919-1926 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları Ankara 1978 sayfa 311 ve devamı.
Evet, başlayalım.
Bağdat'taki Fransız Komiserliği'nin raporu da isyancıların İngiliz ilişkisine işaret etmektedir. Alparslan Işıklı, Sosyalizm, Kemalizm, Bedin, sayfa 160. Şeyh Said ayaklanmasının İngilizler tarafından kışkırtıldığı konusunda da en açık saptamalara Sovyetler Birliği ve Komünist Enternasyonal kaynaklarında rastlıyoruz. Stalin yönetimi Şeyh Said ayaklanmasını İngiliz emperyalizmi ile işbirliği halindeki gerici Kürt ağları ve şeyhlerinin karşı devrimci girişimleri olarak kınamıştır. Sovyetler Birliği ve Komünist Enternasyonal organları, Terakki Perver Fırka'nın da Şeyh Said ayaklanması ile ilişkisini önemli belirtmiş ve her iki cephede Atatürk'ün devrimi sürdürme kararlılığını desteklemişlerdir. Sovyetler Birliği'nin Ankara'daki Büyükelçisi Aralov, isyanı İngilizlerin örgütlediğini kaydeder. Aralov, Türkiye Hatıraları, sayfa 231. Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesi, ayaklanmanın emperyalist işbirlikçisi gerici karakterini 1926 raporunda belirtmiştir. Doğu Perinçek derleyen Komintern belgelerinde Türkiye dizisi 4, Türkiye Komünist ve İşçi Hareketi, Aydınlık Yayınları, sayfa 155. Bu raporda Kemalist yönetimin Şeyh Said ayaklanmasını bastırmakla ülke içinde ve dışında saygınlığını önemli ölçüde artırdığı ve Şeyh Said'i destekleyen İngiliz emperyalizmin hesaplarını boşa çıkardığı vurgulanmaktadır. Komünist Enternasyonal isyan sırasında ve sonrasında yaptığı yayınlarda Şeyh Said isyanı ile İngiliz emperyalizminin Sovyetler Birliği'ni kuşatma politikası arasındaki bağlantılara özellikle dikkat çekmiştir. Bu konuda Frankfurt kitaplığında aylarca çalışarak Komünist Enternasyonal'ın bütün yayınlarını sayfa sayfa taradım ve 5 kitap halinde yayımladım. Şeyh Said isyanı konusunda bakınız Komintern belgelerinde Türkiye 3 Kürt sorunu, yeniden düzenlenmiş 2. basım, derleyen Doğu Perinçek, çevirenler Fatma Artunkal ve Şule Perinçek, kaynak yayınları, İstanbul, Nisan 1994, sayfa 15 ve devamı, 17 ve devamı, 22 ve devamı, 33 ve devamı, 39, 44 ve devamı. Almanca kaynaklar bu kitapta belirtilmiştir. Komünist Enternasyonal organları Ağrı isyanından sonra da aynı tavrı almışlardır. Komintern'in yayın organlarından olan International Press Correspondence ve 19 Ağustos 1930 tarihinde yayımlanan M.I. imzalı yazıda isim isim adları sayılarak Kürt ağalarının Londra'daki Sömürgeler Bakanı'na, Milletler Cemiyeti'ne ve Irak Süleymaniye'deki idari makamlara başvurusu aktarılmaktadır. Dilekçede Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti talep edilmesi yanında Türkiye düşmanı görüşlere de yer verilmiştir. Bakınız Komintern belgelerinde Türkiye 3, Kürt sorunu, sayfa 56 ve devamı. Mehmet Perinçek, Rus devlet arşivlerinde 2009 sonbaharında yaptığı araştırmalarında Kürt isyanlarının emperyalist devletlerle bağlantılarına ilişkin önemli belgeler bulmuştur ve yakında yayımlanacaktır. En ilginç olanı İngiliz raporlarıdır. Bunlardan bazılarında Londra yönetiminin ayaklanmayı doğrudan Türkiye yönetimi tarafından planlanmış olacağı yönünde şüpheler taşıdığı yazılıdır. İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın 4 Mart 1925 tarihli raporunda Ankara hükümetinin ayaklanmayı şu amaçlarla düzenlenmiş olabileceği öne sürülüyor. 1. Asilerin elebaşılarının kardeşlerini kurtarmak üzere Musul'a girmelerini ve sonra da bütün bu bölgeyi Türkiye'ye teslim etmelerini sağlamak. 2. Irak Kürtlerinin Türkiye'de başarılı bir ayaklanmayı gerekçe yapıp Türkiye Kürtleriyle birleştiklerini ilan etmeleri ve sonunda bir bütün halinde Ankara'ya bağlanmalarını sağlamak. 3. Hiç olmazsa ayaklanmayı bahane edip Irak sınırına yığınak sağlamak. Profo 371 10867E 1360-1091-44'ten aktaran Mim Kemal Öke. Belgelerle Türk-İngiliz ilişkilerinde Musul-Kürdistan sorunu 1918-1926 Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınları Ankara 1922 sayfa 159. Şeyh Said ve Ağrı isyanlarından sonra Kemalist yönetimin toprak ağalığına ve şeyhliğe karşı sert bir yöneliş içine girdiği hem resmi raporlara hem de gazetelere yansımıştır. Daha önemlisi isyanların temelinde ağalık ve şeyhliğin bulunduğu saptanmış ve toprak dağıtımı yönünde çözüm arayışları başlamıştır. 1945 yılında toprak kanunu çıkartılırken Ziraat Vekili Şevket Raşit Hatipoğlu bu konudaki çabaların 1930-31 yılının Aralık ayında başladığını belirtir. Serkan Tuna, 1930'lu yıllarda toprak reformuna yönelik çabalar, bilgi ve bellek, yazım 2006, sayı 6, sayfa 129. Çok çarpıcıdır. 1935 ve 1937 yıllarındaki ilk toprak kanunu tasarılarını Ziraat Tarım Bakanlığı değil, Dahiliye İçişleri Bakanlığı hazırlamıştır. Kemalist yönetim meseleyi her şeyden önce güvenlik düzleminde ele almıştır. Ağa ve şeyhlerin yönetimindeki isyanlardan sonra Cumhuriyet yönetimi Doğu ve Güneydoğu Anadolu gerçeğini araştırma konusunda yoğun çalışmalar başlattı. Kemalist devrimin önde gelenleri ve araştırmacılar incelemelerde bulunmuş ve raporlar yazmışlardır. Aslında Doğu ve Güneydoğu Anadolu konusundaki incelemelere Osmanlı Devleti zamanında başlanır. Bunlardan en önemlileri şunlardır. Anadolu Müfettişi Umumisi Müşir Şakir Paşa ile 4. Ordu Komutanı Zeki Paşa arasındaki yazışmalar 1896. Jandarma Umum Kumandanlığı'nın Dersim başlıklı raporu 3. basım kaynak yayınları İstanbul Eylül 2000 sayfa 112. Bu rapor dipnotlarda kısaca Dersim diye anılacak ve kaynak yayınlarının 3. basımına gönderme yapılacaktır. Mutasarrıf Mardini Arif Bey raporu 1903 Dersim sayfa 162 ve devamı. Mutasarrıf Celal Bey raporu 1906 Dersim sayfa 165 ve devamı. Cumhuriyet dönemi raporları ve incelemeleri ise yoğun olarak 1925 yılından sonra başlar. Cumhuriyet yönetimi raporlarının kökleri Ziya Gökalp'in Kürt aşiretleri hakkında sosyolojik tetkikler başlıklı incelemesine kadar uzanıyor. Gökalp bu incelemeyi son dönemlerinde yazmıştı ve 25 Ekim 1924 günü tamamlayamadan aramızdan ayrıldı. Yakın zamana kadar birçok sayfasının kayıp olduğu söylenen bu eserin tam metnini Şule Perinçek buldu ve kaynak yayınları yayımladı. Ziya Gökalp'in bu eserinin yeni harflerle basımı daha önce yapıldı. Ancak eksikti. Tam metni için bakınız Ziya Gökalp, Kürt aşiretleri hakkında sosyolojik tetkikler 2. basım, kaynak yayınları İstanbul 2009. Cumhuriyet yönetimi zamanında hazırlanan inceleme raporlar arasında saptayabildiklerimiz şunlardır. Kütahya mebusu Naşit Hakkı Ulu Bey'in Doğu'dan bir mektup başlıklı rapor niteliğindeki çalışması. Diyari Bekir 12 Temmuz 1925. Naşit Hakkı Uluğ'un bu çalışması 1932 yılında Derebey ve Dersim başlığıyla basıldı. Hakimiyeti Milliye Matbaası Ankara 1932. İkinci basımını Kaynak Yayınları okuyucuya sundu. İstanbul 2009. Mülkiye Müfettişi Hamdi Bey raporu 2 Şubat 1926. Dersim sayfa 167 ve devamı. Ayrıca aynı kaynaktan özetleyen Naşit Hakkı Ulu Tunceli Medeniyeti açılıyor. İkinci basım. Kaynak Yayınları sayfa 169 ve devamı. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları cilt 2 sayfa 165. Uğur Mumcu Kürt dosyası 16. baskı. UMAG Vakfı Yayınları. Ankara Ağustos 1996 sayfa 29. Elaziz Valisi Cemal Bardakçı Bey'in raporu. Raporun tamamı için bakınız Cemal Bardakçı. Devşirmelerle sığıntılardan ve mütegallibeden neler çektik? Bolu Vilayet Matbaası, Bolu 1942. Özeti için bakınız Dersim, sayfa 170 ve devamı. Ayrıca aynı kaynaktan özetleyen Naşit Hakkı Ulu, Tunceli Medeniyeti açılıyor, sayfa 169 ve devamı. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları, cilt 2, sayfa 166, Uğur Mumcu Kürt dosyası, sayfa 29 ve devamı. Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilatı'nın Van Vilayeti raporu. Bu raporlar Milli Eğitim Hizmetleri tarafından Doğu ve Güneydoğu vilayetleri konusunda Başbakanlığa sunulmuş. Bakınız Hamit Pehlivanlı, Yeni Türkiye, sayı 23-24, Eylül, Aralık 1998, sayfa 432-437. Milli Eğitim Hizmetleri'nin Urfa Vilayeti raporu, 5 Nisan 1928. Milli Eğitim Hizmetleri'nin Hakkari Vilayet Raporu 8 Nisan 1928. Milli Eğitim Hizmetleri'nin Elaziz Vilayet Raporu 9 Nisan 1928. Milli Eğitim Hizmetleri'nin Mardin Vilayet Raporu 12 Nisan 1928. Milli Eğitim Hizmetleri'nin Siirt Vilayet Raporu 19 Nisan 1928. Milli Eğitim Hizmetleri'nin Diyarbakır Vilayet Raporu tarihi belli değil. Diğer raporlar gibi 1928 yılında olduğu tahmin ediliyor. Elaziz Valisi Nizamettin Ataker'in İsmet Paşa'ya sunduğu rapor, tarihi belli değil. Vilayet raporlarının hepsinin kaynağı Hamit Pehlivanlı aynı yerde. 1. Umumi Müfettişi İbrahim Talih Öngören Bey'in 1. raporu 1930. Rapor için bakınız Dersim içinde sayfa 50 ve devamı, 173 ve devamı. Naşit Hakkı Ulu da İbrahim Talih Bey'in raporuna değiniyor. Tunceli Medeniyeti açılıyor. Sayfa 171 ve devamı. Cumhuriyet yönetiminde Umumi Müfettişlik Kurumu Şeyh Said ayaklanmasından sonra 25 Haziran 1927 tarihinde 1164 sayılı yasayla kuruldu. Hangi illerde müfettiş kurulacağı yetkisi Bakanlar Kurulu'na verilmişti. Aynı yıl çıkarılan bir nizamname ile Umumi müfettişliklerin görev ve yetkileri düzenlendi. Hemen 1927 yılında kurulan ilk 1. Umumi Müfettişlik Elazığ, Urfa, Bitlis, Hakkari, Diyarbakır, Siirt ve Mardin illerini kapsıyordu. İbrahim Talih Öngören Bey bu göreve atandı. Doktor İbrahim Talih Öngören bilindiği gibi Atatürk'le birlikte Samsun'a çıkan heyette bulunuyordu. Daha sonra 10 Eylül 1920'de Bakü'de toplanan Doğu Halkları Kurultayı'na Ankara'daki Büyük Millet Meclisi hükümetinin temsilcisi olarak katılmıştı. İkinci Umumi Müfettişlik 1934 yılında Edirne, Kırklareli ve Çanakkale illerini kapsayan alanda kuruldu. Üçüncü Umumi Müfettişlik ise Dersim'de düzeni sağlamak için 6 Ocak 1936 günü kuruldu. Ve başına Kor General Hüseyin Abdullah Altdoğan getirildi. Uğur Mumcu Kürt dosyası sayfa 20-26. Birinci Umumi Müfettişliğinin bizim öğrenebildiğimiz iki raporu bulunmaktadır. Bunları birinci ve ikinci diye adlandırdık. Birinci raporu İbrahim Talih Bey 1928 yılı Temmuz ayında yaptığı gezinin gözlemlerine dayanarak yazmıştı. Bu rapor 1930 yılı tarihini taşıyor. İkinci raporu ise 21 Aralık 1931 tarihlidir. Her iki raporun geniş özeti için bakınız Dersim, sayfa 173 ve sayfa 174 ve devamı. Büyük Erkane Harbiye Reisliğine rapor, 1930 Pülümer Harekatı sonrası. Bu rapor zamanın Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'a sunulduğu için Fevzi Çakmak raporu diye de anılıyor. Örneğin Uğur Mumcu Kürt dosyası sayfa 34. Özeti için bakınız dersim sayfa 181 ve devamı. 1930 Pülümer Harekatı'nın ikinci safhasını yöneten 3. Fırka Kumandanı Halis Paşa, Kor General Ömer Halis Bıyıktay raporu 1930. Özeti için bakınız dersin sayfa 184 ve devamı. Ayrıca bakınız Uğur Mumcu Kürt dosyası sayfa 35 ve devamı. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya raporu 18 Kasım 1931. Özeti için bakınız dersim sayfa 190 ve devamı. Ayrıca bakınız Uğur Mumcu Kürt dosyası sayfa 41 ve devamı. 1. Umumi Müfettişi İbrahim Talih Bey'in 2. raporu 21 Aralık 1931. 1. Umumi Müfettişi 2. kalem 3316 no'lu raporun özeti için bakınız dersim sayfa 174 ve devamı. Ayrıca bakınız Uğur Mumcu Kürt dosyası. Jandarma Umum Kumandanlığı raporu 1932. Raporun 2. ve 3. basımı 4 sayfası 58, 90, 95 ve 123. sayfalar eksik olarak Kaynak Yayınları tarafından 1998 yılında yayımlanmıştı. Bakınız dersim 2. basım İstanbul Ekim 1998 3. basım İstanbul Eylül 2000. Dahiliye Vekaleti Jandarma Umum Kumandanlığı'nın 3ŞKS sayı 55.058 sayılı Dersim başlıklı raporunun kapağında sol üst köşede gizli ve zata mahsus uyarısı yer alıyor. Raporun üzerinde tarih bulunmuyor. 1932 yılı öncesine ait olayları anlatmasından ve en son Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'nın 18 Kasım 1931 tarihli raporunu özetlemesinden hareketle 1932 yılında yazıldığı kestirilebilir. Raporun kayıt altında 100 adet basıldığı yine kapakta sağ alt köşede belirtiliyor. Başka deyişle raporun verildiği 100 devlet sorumlusu bellidir. Bizdeki örneğinin kapağında Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi kaşesi bulunmaktadır. Çok geniş bilgi veren ve birikimli uzmanlar tarafından yazıldığı anlaşılan bu rapor, özellikle Dersim konusunda en önemli birkaç kaynaktan biridir. İncelenmesini özellikle öneririz. Raporda ileride aktaracağımız üzere devletin hazırlattığı çok sayıda raporun özetleri de yer alıyor. Bu rapor dipnotlarımızda kısaca Dersim diye anılacak ve Kaynak Yayınları'nın 3. basımına gönderme yapılacaktır. Raporun fotokopisinin Uğur Mumcu'da bulunduğu anlaşılıyor. Katledildiği için yarım bırakmak zorunda kaldığı Kürt dosyası kitabını yazarken rapordan geniş ölçüde yararlanmış, raporun eksik olan 4 sayfasının bulunduğunu Kaynak Yayınları'ndan sevinçle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu eksik sayfalarda yerine konarak 4. basımın 2010 yılı baharına kadar yayınlanacağını da okuyucuya duyururuz. Sunuşunu hazırlıyorum. Erzincan Valisi Ali Kemali Bey'in Erzincan kitabı 1932. Ali Kemali Erzincan 1. basım resimli ay matbaası İstanbul 1932. Erzincan eski milletvekili Sadık Perinçek'in dilini sadeleştirdiği ve yayına hazırladığı 2. basım Kaynak Yayınları İstanbul Aralık 1992. Erzincan valisi Ali Kemali'nin bu kitabı geniş bir rapor niteliğindedir. O dönem valilere hazırlatılan raporların genişletilmesiyle ortaya çıktığı düşünülebilir. Kitabın içeriği Erzincan ile sınırlı değildir. Kürt tarihi, toplumu, aşiretler. Dersim olayları konusunda geniş bilgi bulunmaktadır. Büyük emek ve bilgiyle hazırlandığı görülmektedir. İncelenmesi önerilir. İsmail Hüsrev Tökin'in Türkiye Köy İktisadiyatı başlıklı kitabı 1934. İsmail Hüsrev Tökin, Türkiye'de Köy İktisadiyatı başlıklı kitabında bütün Türkiye'nin köy yapısını incelemekle birlikte Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki derebeylik ilişkilerine özel bir önem vermektedir. Tökin'in bu çalışması, Türkiye köylerindeki toplumsal ekonomik ilişkiler üzerine yazılmış bilimsel çalışmaların temel kaynağı özelliğindedir ve dayandığı teorik temel, bilimsel yöntem ve kaynaklarının zenginliği açısından bugün çalışmalar içinde örnektir. Tökin'in bu eserini hazırlarken zamanın devlet raporlarından geniş ölçüde yararlandığı da anlaşılıyor. Birinci basım Kadro Mecmuası Neşriyatı, Ankara 1934, ikinci baskı İletişim Yayıncılık, İstanbul 1990. Bu kitaptan yaptığımız alıntıları genç kuşakların anlaması için sadeleştirdik. Başvekil İsmet İnönü raporu, 21 Ağustos 1935. İsmet İnönü'nün raporunun özgün metnini görmedik. Sayın Saygı Öztürk'ün yayınladığı metinden yararlandık. Bakanın Saygı Öztürk. İsmet Paşa'nın Kürt raporu. Doğan Kitap İstanbul Aralık 2007. İktisat Vekili Celal Bayar'ın Şark raporu. 10 Aralık 1936. Celal Bayar raporunun gayet mahrem ve zata mahsustur damgalı tam metni Celal Bayar'ın kızı Bursa Milletvekili Nilüfer Gürsoy'da bulunmaktadır. Kaynak yayınları bu metnin tamamını Sayın Nilüfer Gürsoy'un aydınlatıcı ön sözüyle yayınlamıştır. Bakınız Celal Bayar Şark raporu. Cumhuriyetin gözüyle Kürt meselesi dizisi. 1. Ön söz Nilüfer Gürsoy. Dilini sadeleştiren Nejat Bayramoğlu. 1. basım. Kaynak yayınları İstanbul Ekim 2006. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'nın Umumi Müfettişler Konferansı'na açış konuşması. 7 Aralık 1936. Dersim olaylarından hemen önce gerçekleşen bu konferansa katılımın çok dar tutulduğu anlaşılıyor. O nedenle aslında konferans yerine toplantı denmesi daha uygun olur. Toplantıdan 3 gün sonra İktisat Vekili Celal Bayar Şark raporunu hükümete vermiştir. Toplantıya Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'dan başka 1. Umumi Müfettişi Abidin Özmen, 2. Umumi Müfettişi General Kazım Dirik, 3. Umumi Müfettişi Tahsin Uzer, 4. Umumi Müfettişi Kor General Abdullah Alpdoğan, Emniyet Genel Müdürü Şükme Sökmen Sürer, Gümrük Muhafaza Umum Komutanı Tuğ General Seyfi Düzgüren, Jandarma Umum Komutanı Kor General Naci Tinaz ile İzmir Valisi Fazıl Güleç ve Yozgat Valisi Yahya Sezai Bey katılıyorlar. Konferans konusunda bakınız Uğur Mumcu, Kürt dosyası sayfa 93 ve devamı. Şükrü Kaya'nın Umumi Müfettişler Konferansı'ndaki açış konuşmasına Uğur Mumcu göndermede bulunmuş fakat içeriği hakkında bilgi vermemiş. Bu açış konuşmasının metnine herhangi bir kaynakta rastlamadık. Bulunması ve yayımlanması yararlı olur. 1. Umumi Müfettiş Abidin Özmen'in Umumi Müfettişler Konferansı'ndaki konuşması. 7 Aralık 1936. Asıl adı Zeynel Abidin Özmen olan 1. Umumi Müfettişi Abidin Özmen bu göreve Dersim olaylarının arifesinde 1935 yılında getirildi. Diyarbakır'da bulunan müfettişlik görevine 1943 yılında Trakya Genel Müfettişliğine atanana kadar 8 yıl yürüttü. Abidin Özmen'in konferanstaki bu konuşması rapor olarak da anılıyor. Metni için bakınız Saygı Öztürk, İsmet Paşa'nın Kürt raporu, Doğan Kitap, İstanbul, Aralık 2007, sayfa 90-115. Özeti için bakınız Uğur Mumcu, Kürt dosyası, sayfa 93 ve devamı. 3. Umumi Müfettişi Tahsin Uzer'in Umumi Müfettişler Konferansı'ndaki konuşması, 7 Aralık 1936. Konuşmadan aktarılan birkaç cümle Uğur Mumcu'da yer alıyor. Bakınız Kürt dosyası, sayfa 103. 4. Umumi Müfettişi Kor General Abdullah Alpdoğan'ın Umumi Müfettişler Konferansı'ndaki konuşması ve raporu, 7 Aralık 1936. Kor General Alpdoğan'ın konuşmasından sonra raporunu Dahiliye Vekiline verdiği belirtiliyor. Bakınız Kürt dosyası, sayfa 106. Konuşmanın bu rapora dayandığı anlaşılıyor. Özeti için bakınız Uğur Mumcu, aynı eser, sayfa 103 ve devamı. 4. Umum Müfettişliğinin ikinci raporu, 1937 veya 1938. Bu raporu göremedik. Ancak Hasan Saltık, Mayıs 2010'da Alev Er ile birlikte yayımlayacakları Dersim 38 başlıklı kitapta bu rapora yer vereceklerini belirtiyor. Bakınız sabah, 19 Kasım 2009. Kütahya mebusu Naşit Hakkı Ulu'nun Tunceli Medeniyete Açılıyor başlıklı rapor niteliğindeki çalışması 1939. Naşit Hakkı Ulu Tunceli Medeniyete Açılıyor 1. basım Cumhuriyet Matbaası İstanbul 1939 2. basım. 2. sayfadaki künyede yanlışlıkla 1. basım yazılmış. Kaynak yayınları İstanbul 2007. Kazım Karabekir'in Kürt meselesi başlıklı incelemesi ve önerileri. Kazım Karabekir, Kürt Meselesi 2, basım, Emre Yayınları, İstanbul 1994. Kazım Karabekir'in görüşleri, Uğur Mümcu'nun kitabında da yer almaktadır. Bakınız Kürt dosyası. Esat Uras raporu. Bu raporun metnine bugüne kadar ulaşabilmiş değiliz. 1. Umumi Müfettişi Avni Doğan raporu. 1 Kasım 1934. Jandarma Albay Nazmi Sevgen, Avni Doğan raporunun 63 büyük sayfa olduğunu ve içeriğinde uzun süreli bir temsil, özümleme ve ıslah programının nasıl hazırlanacağı konusunda görüşler bulunduğunu belirtmektedir. Devamlı şu değerlendirme yapılıyor. Rahmetlinin hükümete teklif ettiği hayırlı işler yapılmış olsaydı herhalde Doğu Anadolu'yu bugünkü çehresiyle görmeyecektik. Yine de rapor uyarıcı oluyor ve İçişleri Bakanı Hilmi Uran, Avni Doğan Bey'e yolladığı 20 Haziran 1944 tarihli yazıda Şark vilayetlerinde durumu mahallinde görmek ve incelemek istediğini belirtiyor. Bakınız Nazmi Sevgen, Doğu'da Kürt meselesi, Harp Akademileri yayını ve Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları cilt 3 içinde sayfa 37. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kazım Orbay'ın emriyle yayımlanan Doğu bölgesine geçmiş isyanlar ve alınan dersler başlıklı çalışma. 16 Mart 1946. Tam metni için bakınız Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları. Cilt 37, sayfa 47-90. Orgeneral Orbay'ın ön yazısında ordu subay ve eratını aydınlatmak, kıtalarımızı eşkıya ve çete muharebelerinde hazırlamak maksadıyla Genelkurmayca tertip ettirildiği ve 3000 tane gönderildiği, bölüklere kadar dağıtılacağı emir yer almaktadır. Burhan Ulutan raporu, 1947. Burhan Ulutan raporunu görmedik. Ancak adı Saygı Öztürk'ün İsmet Paşa'nın Kürt raporu kitabında belirtilmektedir. Cumhuriyet yönetiminin Şark gözlemlerini ve Şark kaygılarını yansıtan bu raporlar özellikle Şeyh Said isyanından sonra 1925-1928 yıllarında yoğunlaşıyor. 1930 Ağrı isyanından sonra ve Dersim meselesinin büyümesi karşısında 1930'ların ortalarında yerinde incelemeler yapılıyor. Bu arada önemli kararlar alınıyor ve uygulamalar da başlıyor. 1934 yılında İskan Kanunu ile ilk önemli düzenleme yapılmış ve uygulanmıştır. 1935 yılı 9-16 Mayıs günlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 4. Büyük Kurultayı toplanmış ve toprak dağıtımı ilk kez parti programına alınmıştı. Bu çok önemli bir karardır. Devrimci bir iradenin oluşması ve ortaya konmasıdır. Nitekim bu iradenin ürünü olarak 1935 ve 1937 yıllarında toprak kanunları hazırlanmıştır. Bu ortamda bizzat Başvekil İsmet İnönü 1935 yılı baharında bölgeyi geziyor ve 21 Ağustos 1935 günü raporunu Atatürk'e ve hükümete sunuyor. 1936 yılı sonlarında inceleme görevi bu kez İktisat Vekili Celal Bayar'a veriliyor. Bayar 10 Aralık 1936'da raporunu sunuyor ve bir yıl içinde Atatürk tarafından başvekilliğe getiriliyor. Atatürk'ün son iki yılının iki başbakanının da Şark meselesi üzerine rapor hazırlamaları o yılların öncelikli gündemini yansıtıyor. Bu iki rapor meselenin çözümü için hazırlık döneminin tamamlandığı ve uygulamanın başladığı bir döneme denk düşmektedir.